31. ayrım, sayfa 261. 11. bölüm. Tutunanlardan tutunamayanlara bir yolculuk. Bu ciltte Anadolu romancılarından başka iki yazardan daha söz etmek istiyorum. Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'dan. Bu ikisinin esin kaynağı modernist Batı edebiyatı olduğu için roman anlayışı bakımından öncekilerden ayrılırlar. Ama yapıtları başkaldırı edebiyatına da bir örnek sayılabileceğinden bir bakıma öncekilerle ortak bir yanları vardır. Ne ki Anadolu romancıları haksız düzene başkaldırırlarken Atay ve Atılgan bireyin sorunlarına eğilmişler ve burjuva zihniyeti karşısında bireyin isyanını dile getirmişlerdir. Atay ve Atılgan'ı birleştiren ve öncekilerden ayıran bir özellik de biçimle ilgili tutumlarında bulunur. Edebiyatta iki karşıt eğilim yüzyıllar boyu kendini göstermiştir. Bir yanda okura herhangi bir konuda ahlaksal, siyasal, toplumsal ve benzeri söyleyecek bir sözü olduğu için yazan ve bu sözü sunuş biçimini yalnızca bir araç olarak kullanma eğilimi gösteren yazarlar vardır. Bir yanda ise sunuş biçimini asıl amaç sayarken konusunu bir araç olarak kullanma eğilimi gösteren yazarlar buluruz. Genel olarak Türk romanında birinci eğilim egemenken tutunamayanlarda ve ana yurt otelinde öteki eğilimin güçlendiğini görürüz. Başka bir deyişle bu iki yazarı dile getirdikleri bireyin sorunları kadar hatta ondan çok bu sorunları dile getirmek için başvurdukları ya da icat ettikleri anlatım yöntemleri ilgilendiriyor. Gerçi Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı 1959 topluma yabancı düşmüş bireyi konu edinmek bakımından tutunamayanların öncüsü sayılabilir. Ama Atılgan'ın daha ilginç bulduğum ikinci romanı Ana Yurt Oteli 1973 tutunamayanlardan 2 yıl sonra basıldığı için burada ilk önce tutunamayanları sonra da Ana Yurt Oteli'ni ele alacağız. Atay'ın tutunamayanları burjuva düzeninin kurallarına, değer yargılarına, beğenisine, yaşam biçimine ayak uyduramayan, topluma yabancılaşmış yalnız insanlardır. Yazar, küçük burjuva aydınlarını silkelemek için onların kültür değerleriyle, ideolojik tutumlarıyla, yaşamda bağlandıkları konvansiyonlarla alay eder ama bununla yetinmez çünkü saldırı hedefi olan zihniyet sanat anlayışını da içerir ve bundan ötürü Atay saldırısını tutunanların anlamayacağı, reddedeceği türden bir romanla yapar. Böylece onların roman konvansiyonlarını da yıkmaya çalışır. Eğer yalnız birincisini yapsa ve klasik gerçekçi romanla işini görseydi, meydan okuyuşu böylesine köktenci olmaz ve sanat anlayışı bakımından bir uzlaşmaya girmiş sayılacağından, isyanı gücünden çok şey yitirirdi. Tutunamayanlar hem söyledikleri, hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı olduğundan iki yönden de incelenmesi gerekir. Ne ki şimdiye kadar yapıtın karakterleri ve felsefesi üzerinde durulmuşsa da söyleyiş biçimine yeterince eğilen olmamıştır. Bundan ötürü ilk önce yapıtın sunuş biçimine sonra da anlamsal yönüne eğilmek istiyorum. Ancak hepsinden önce Atay'ın Batı'daki hangi tür roman anlayışına katıldığını belirtmek gerekir. Çünkü Atay, Türk romanının geleneksel çizgisinden çıkarak başka tür bir romanı deneyen ilk Türk yazarı olmuştur. Başka tür derken modernist ve postmodernist romanı kastediyorum ve bu kitap genel okura seslendiği için Atay'ın bu tür romanlarla ilişkisini saptamadan önce bu akımları özetlemenin yararlı olacağını düşünüyorum. 19. yüzyıl gerçekçi romanı materyalist, pozitivist bir dünya görüşüne dayanıyordu. Herkesin aynı şekilde algıladığı nesnel bir dünya vardı ve bilimin açıkladığı bir takım yasalara göre düzenli bir şekilde işleyen bu dünyada insanoğlu durmadan ilerliyordu. 19. yüzyılın gerçekliğe bu güvenli ve iyimser bakışı herkes için ortak bir fenomenler dünyasının varlığını sorgusuz kabul edişi, terakkiye olan inancı, 20. yüzyılda artık olanaklı bir tutum olmaktan çıkmıştı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski iyimser inançlar sarsıldı ve gerçekliğin ne olduğu konusunda kuşkular belirdi. Bilindiği gibi 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Proust, Henry James ve Joseph Conrad gibi yazarlar klasik gerçekçi roman anlayışına uymayan değişik bir romanın yolunu açtılar. Sonradan 20. yüzyılda yazdığı için modern sıfatını alan ama eski anlayışı sürdüren yazarlardan ayırmak amacıyla modernist diye anılan James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Robert Musil, William Faulkner ve daha birçokları bu yeni romanı geliştirdiler ve 1920'lerde doruğuna ulaştırdılar. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar, dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerine ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır. Çoğu tanrıya, dine inancını yitirmiş, yaşamı ve dünyayı anlamsız bulan modernistler, bu anlamsızlıktan kurtulmak için sanata sığınmakta buldular çareyi. Örüntüye, yapıya, mitosa yaslanan sanatın kendisi ahenkli, alternatif bir gerçeklik sayıldı. 1930'larda hızı kesilen modernist romanın yanı sıra geleneksel diyebileceğimiz gerçekçi roman da yazılıyordu doğal olarak. Ne ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerde Fransa, 1960'larda Amerika ve İngiltere ve daha sonra İtalya, Almanya, Latin Amerika yeni bir gelişmeye sahne oldular. Postmodern dediğimiz, bazılarının metafiction, bazılarının surfiction adını verdiği, bu çağdaş roman akımı 19. yüzyıl gerçekçi romanının da modernist romanın da dayandığı estetiği yetersiz ve geçersiz bulur. Postmodernistlere göre romanın işlevi 19. yüzyıl gerçekçilerinin sandığı gibi insan, dünya ve toplum hakkında göstersel bir anlamı olan görüşler bildirmek, gerçekliği yansıtmak değildir. Ne de modernistlerin yaptığı gibi örüntülerin kurgusuyla, simgelerin, motiflerin düzenlenmesiyle elde edilecek bir biçim estetiği sunmaktadır. Vladimir Nabokov, Rob Grillet, Kurt Vonnegut, John Fowles, Italia Calvino, Thomas Pynchon gibi birbirinden çok farklı yazarları içine alan bu çağdaş akımın kısa bir tanımını yapmak olanaksız. Ama bu yazarlarda ortak olan bir iki özelliğe değinmek olanaklı. Dikkati çeken ortak özelliklerinden biri, bu yazarların kurmaca kavramını kurcalamaları ve bu kuramsal sorunu yazdıkları romanların konusu haline getirme eğilimleri. Başka bir deyişle, postmodernist yapıtlar üst kurmaca, metafiction özelliğine sahiptirler. Ancak bu işlevlerini roman türünün yerleşmiş konvansiyonlarını bilinçli olarak vurgulamak ya da parodisini yapmak suretiyle yerine getirirler. Gerçekçi roman okura bir kurmaca yapıt olduğunu unutturmaya ve okurda gerçek olaylar içindeymiş duygusunu uyandırmaya çalışır. Bundan ötürü de karakterleri, olayları, çevreyi inandırıcı kılmak gerçekçi yazarın başlıca kaygılarındandır. Postmodern yazarlar ise tersine romanın uydurma olduğu olgusunun altını çizer ve gerçekçi romanın parodisini yaparak, anlatı öğeleri arasında oyunlar kurarak, gerçeklikle kurmaca arasında varsayılan bağları sorgularlar. Postmodern romanın bir özelliği de sanatı bir tür oyun olarak görmesidir. Sanat ile oyun arasındaki benzerliklere daha önce de işaret edilmiş ve Freud da sanatın çocukluktaki oyunun yerini tuttuğunu söylemişti. Ama postmodern romanda oyun oynama bilinçli bir şekil alır ve yazar kurgulama eylemini okura bir oyun gibi seyrettirir. Öyle ki yapıtın kurgulanmasından alınan tat oyun için oyun ilkesi gibi kurgulama için kurgulama ilkesine götürür yazarı. Bir öykü bir tek kişinin sizin de oynayabilmeniz için oynadığı bir oyundur diyor Ronald Skenick. Dipnot 1. The Death of the Novel'dan alıntıyı yapan Patricia Wolf. Metafiction, Methuen. 1985, sayfa 34. Başka bir özellik çerçeve sorunudur. Her kurmaca metin bir çerçeve içine alınmıştır ve en azından ön kapak ile arka kapağın bir çerçeve oluşturduğu söylenir ama burada çerçeve derken postmodern yazarların hem çerçeve kurma oyunlarını, öykü içine öyküler yerleştirerek örneğin, hem de çerçeve konvansiyonunu görünür kılmak için çerçeve kırma yollarını kastediyoruz. Dipnot 2. Metafiction, sayfa 29-31. Oğuz Atay'ın kurduğu ve kırdığı çerçevelerden aşağıda söz edeceğiz. Postmodern romanın bütün özellikleri ve çeşitleri üzerinde durmak değil amacım. Ancak Oğuz Atay'ın 20. yüzyılın hangi tür romanında kendine yer aradığını, nasıl bir roman anlayışıyla yazdığını, tutunamayanların hangi metinlerle bağıntılı olduğunu belirtmek için bu akımlara kısaca değinmek gerekiyordu. Tutunamayanlar, 19. yüzyıl gerçekliğine sırtını dönmüş, bir ayağı modernistlerde, bir ayağı postmodern bir roman. Böyle olmasının başlıca nedeni de sanırım Atay'ın James Joyce gibi modernist bir yazarla Nabokov gibi postmodernist bir yazardan çok etkilenmiş olması. Bu etkinin kimi belirtilerine aşağıda işaret ettiğimde herhalde Atay'ın modernist ve postmodern yönleri daha bir açıklık kazanacaktır. İlk önce tutunamayanların roman konvansiyonlarına başkaldırı sayılabilecek ve yapıtı sözünü ettiğimiz çağdaş kurmaca metinlerine bağlayan bazı özelliklerine değinmek istiyorum. Daha sonra iki baş kişisinin Selim Işık ile Turgut Özbe'nin öykülerini ve romanın anlamını inceleyebiliriz. Tutunamayanların karmaşık bir yapısı ve anlatım yöntemi olduğu söylenmiştir her zaman. Ama bunları çözümlemeye girişecek kadar uzun bir inceleme yazısı yazılmadığı için romanın bu yönü irdelenmeden kalmıştır. Hiç değilse ana çizgilerini kalınca çizerek bu yapıyı daha görünebilir kılmakta yarar var. Çünkü romanın anlamını bu yapıyı saptamadan tartışmak kolay olmasa gerek. Tutunamayanlar bir tür çerçeve içine alınmış metinlerdendir. Asıl öykü metnine gelmeden önce iki ön söz ve öykü bittikten sonra metne eklenmiş olan Turgut Özbe'nin mektubu var. Yayımlayıcının açıklanması adını taşıyan ikinci ön sözü şimdilik bir yana bırakıyorum. Gazetecinin romanın eline nasıl geçtiğini ve nasıl yayına hazırladığını anlatan Sonun Başlangıcı adlı ön sözü ile Turgut Özbe'nin mektubu dış çerçeveyi oluşturan ayrı bir öykü aslında. Gazetecinin ön sözünden öğreniyoruz ki kendisi bir tren yolculuğu sırasında Turgut Özben adında bir gençle tanışmış, sonra Avrupa'ya gitmiş, 2 yıl kalmış ve dönüşünde çekmecesinde Turgut Özben'den bir mektup ile birlikte büyük bir paket bulmuş. Bu paket tutunamayanlardır ve yazarı Turgut Özben tarafından yayımlanması için gazeteciye gönderilmiştir. Gazeteci Turgut'un isteğine uyarak romanda adı geçen kişileri arar, Günseli ile birlikte bazı adları biraz değiştirir, sonuna da Turgut'un kitap hakkında bilgi veren mektubunu ekler ve yayımlanmasını sağlar. İşte bu ön sözde ve mektupta anlatılanlar, gazeteci ile Turgut tanışması sonucu kitabın hangi aşamalardan geçerek basıldığının öyküsüdür. Tutunamayanlar romanının kendisi bu ön söz ile sondaki mektup arasında yer alır. Tutunamayanların da iki öyküsü ve iki baş kişisi var. Turgut Özben ve Selim Işık. Birinci öykü Turgut Özben'in arkadaşı Selim'in intihar nedenlerini araştırırken bir kişilik değişmesiyle sonuçlanan ruhsal gelişimini sergiliyor. İkinci öykü bu araştırma süresi içinde ortaya çıkan Selim ile ilgili bilgilerden oluşuyor. Başka şekilde söylersek Selim'in öyküsü Turgut'un öyküsünün içine yerleştirilmiş. Demek ki birbirini çerçeveleyen üç öykü var. En dışta Tutunamayanlar kitabının öyküsü, onun içinde Turgut Özben'in öyküsü, onun içinde Selim Işık'ın öyküsü. İlk önce gazetecinin yazısı ile birinci öykü, Tutunamayanlar kitabının öyküsü başlıyor, sonra Turgut'unki ve Turgut'un öyküsü sürerken Selim'inki başlıyor. Kapanışlar da tersine bir sıra izliyor tabi. İlk önce Selim'in öyküsü kapanıyor, sonra Turgut'un öyküsü, en sonunda da Tutunamayanlar kitabının öyküsü. Ayrıca bu üç anlatım arasında içeriden dışarıya doğru işleyen bir nedensellik bağı gözlemleriz. Şöyle ki Selim'in mektubu Turgut'u harekete geçirir ve böylece Turgut'un öyküsünü başlatmış olur. Turgut'un mektubu da gazeteciyi harekete geçirir ve kitabın öyküsünü başlatır. Turgut'un öyküsü zaman dizinsel, kronolojik bir sıra izler. İkinci öyküde ise Selim'in dönemleri, çocukluğu, ilkokul, ortaokul, lise yılları, üniversite yılları ve benzeri sırasız, karışık bir biçimde sunulur. Turgut'un öyküsü başladığı noktadan ileri doğru giderken, ikinci öykü aynı noktadan geriye dönüşlerle tamamlanır ve böylece iki öykü iç içe gelişir. Turgut ve Selim'in öykülerine gelmeden önce tutunamayanların yerleşmiş roman konvansiyonlarını yıkan kimi özelliklerine göz atmak yerinde olacaktır. Romanın başındaki iki ön söze dönelim. Bu ön sözler daha romana başlamadan işin bir oyuna dönüştürüldüğünü gösterir bize. Gazetecinin yazdığı sonun başlangıcından anlıyoruz ki Turgut aslı olmayan bir roman kişisi değil, gerçekten yaşayan biridir. Romanda adı geçen diğer kişiler de öyle. Bu insanlar hayatta olduğu için metinde geçen adları biraz değiştirmek gerekmiş. Ve ekliyor gazeteci. Bütün bunlar olayları bilenler için gerçekte bir şey ifade etmeyecektir. Kişiler kendilerini ve başkalarını tanıyacaklardır.